Rabia'nın Vehbi Dede ile musiki dersleri Arabi ve Farisi derslerinden hayli sonra başladı. Şükriye Hanım ona "Hocanın elini öp." Vehbi Dede'ye "Yeni şakirdiniz efendim." diyerek çekilip gidince kız odanın ortasında kakıldı kaldı. Rabia'nın yanakları ateş gibi yanıyor, kendi kendine "Acaba elleri nerede?" diye soruyor. Fakat ilerlemeye cesaret edemiyordu. Dedenin elini nerede bulup öpecekti? Herhalde onlar adamın boynundan yere kadar uzanan deve tüyü renginde harmaninin içinde bir yerde olacaktı. Niçin öteki büyükler gibi o da elini kendiliğinden uzatmıyordu? Gözlerini yavaş yavaş yeni hocasına kaldırdı. Dedenin harmaninin içindeki uzun boyu biraz öne, Mevlevi külahının altındaki baş sol tarafa eğik, tarvında bir şey bekleyen adam hali vardı. Çocuğun gözleri nihayet dedenin gözlerini bulunca iki zayıf el harmaniden çıktı, göğsünün üstünde çaprazvari kavuştu ve Rabia'yı büyük bir insanmış gibi Mevlevi selamıyla selamladı. Rabia dedenin tavrındaki zarafete, yüzündeki bambaşka ifadeye tecessüsle yeni bir şey görmüş gibi bakıyordu. Vehbi dedenin gözleri koyu ve bir çocuk gibi emniyetle etrafına bakıyor. Yüzü bir müsellesi hatırlatıyor, alnı geniş, çenesi sivri. Burnu ince ve muntazamdı, dudakları biraz müstehsi, kızıl kumral sakalı biraz köse, yanaklarda yok gibi çeneye doğru gürleşiyor. Dede bir yer minderi gösterdi ve "Otur kızım," dedi. Sonra eğildi, çocuğun ellerini dizlerinin üstüne koydu, parmaklarını açtı. Bu hareketle Rabia'nın sımsıkı duran vücudu gevşedi. İçine de biraz sükun geldi. Çarpıntısı, korkusu geçti. Kendisi harmanisini minderin üstüne attıktan sonra çocuğun karşısına bir minder çekti, oturdu. Yün şalvarı aşınmış, mintanının dirsekleri yamalı, kolsuz yeleğinin üstünün hava gitmişti. Fakat bu zahiri fukaralığa rağmen giyinişinde bambaşka bir hususiyet vardı. Hemen o dakika ders başladı. Düm tek tek, düm tek. Hem söylüyor hem çocuğun ellerini dizlerine vuruyordu. Bu en basit usule çocuk alışınca sederin üstünden neyini aldı, kolay bir hava üflemeye başladı. Rabia'nın ilk musiki dersi böyle geçti. Günden güne Vehbi dedenin öğrettiği, Kur'an okumaktan çok daha başka olan bu musikinin deruni darabanına alışıyor ve benimsiyordu. Ve en karışık usulleri dizinde vurmayı öğrendikten sonra hocası eline bir tef verdi. Parmaklarının gergin deri üstünde dolaşarak, vurarak çıkardığı seslerin, zillerin şıkırtısıyla imtizacı pek hoşuna gidiyordu. Emine, çingene sazı diye tahkir ettiği tefi, kızının çaldığını duyunca hiddetinden babasına saldırdı. "Bu konak bakalım kıza daha ne yüzsüzlükler öğretecek. Para yüzünden torununu çingene çalgıcısı yapacaksın." İmam sakalını karıştırdı. "Sana kim tef çaldırıyor Rabia?" "Vehbi dede." İmam nefes aldı ve Emine'ye sert sert bakarak. "Anlamadığın işe burnunu ne sokarsın be kadın? Vehbi dede evliya gibi bir adamdır. Mevleviler tefi dünya zevkini alet için çalmazlar." diye başlayarak uzun izahata girişti. İmamın tef meselesinde Rabia'nın tarafını tutması çocuğu musiki derslerinde serbest bıraktı. Ye çocuk teften sonra ud, kanun, hemen alaturka sazların hepsini Vehbi dedeyi hayran bırakan bir süratle, kabiliyetle öğrendi. Bir zaman sonra telli sazları hocası kadar maharetle çalmıyorsa bile pek kendisine mahsus bir ateşle, heyecanla çalıyordu. Şimdi artık güya Kur'an okumak için kaldığı Sabiha Hanım'ın odasında akşamları hep şarkı söylüyordu. Uzun günün çalışmasından bitap, ihtiyar kadının odasına gelir, arkasını sedire dayar, ayaklarını uzatır, elinde tefi, tatlı sesi, şarkıdan şarkıya atlardı. Ekseri akşamları Selim Paşa'da gelir, nargilesini getirtir, onu dinler ve dinledikçe yüzünün sertliği, huşuneti gider, gözleri uzaklara dalar, kendi kendine gülümserdi. Rabia'nın Vehbi Dede ile devam eden musiki derslerinin tesirini konakta en çok alaka ile takip eden Hilmi olmuştu. Zaman zaman o güzel sesin ten ten teranilere feda edilişine saçlarını yolacak kadar sızlanırdı. Fakat kız şarkı söylerken ister istemez o da anasının odasına sürükleniyor ve o güzel sesin Peregrini gibi garp musikisinin üstadı olan bir hoca elinde ne emsalsiz şekil alacağını tahayyüle çalışıyordu. Peregrini her perşembe akşamı, o akşamları paşa gece yarısına kadar dairede geçirdiği için, konağa gelir, Hilmi'nin odasına toplanılır, konuşulur ve konser verilirdi. Hilmi ancak Rabia derse başladıktan 8 ay sonra kızı Peregrini'ye dinletmeye karar verdi. Ve anasının muvafakatini aldıktan sonra bir perşembe akşamı Rabia'yı Şükriye Hanım Hilmi'nin odasına çıkardı. Rabia yukarı çıkarken ayakları geri geri gidiyordu. Peregrini'den biraz korkuyordu. Selim Paşa ile oğlu arasında sesin terbiyesi için geçen münakaşayı derin bir dikkatle takip etmişti. Pek sevdiği Vehbi dedenin elinden Peregrini'ye geçmeyi hiç istemiyordu. Odaya ayaklarının ucuna basarak girdi. Piyanonun önünde 4 kişi toplanmıştı. İskemlede Hilmi oturuyor, bir tarafında ayakta uzun boylu, keskin yüzlü esmer genç bir adam, öbür tarafında sarışın, silik yüzlü, daha genç bir adam, arkasında Hilmi'nin omuzlarına ellerini dayamış koca boylu bir adam. Bunlar piyanonun yanında olmalarına rağmen musikiden bambaşka bir şeyler konuşuyorlardı. Bilhassa esmer adam, Nafıa mühendislerinden Şevki Bey, elleriyle işaretler yaparak Mazzini, Namık Kemal isimlerini mütemadiyen tekrar ediyordu. Çocuğun yumuşak halıda kaybolan ayak seslerini evvela Peregrini'nin hassas kulakları sezdi ve birdenbire döndü. Ufak tefek bir adamdı. Kuru yüzünü birdenbire bir örümcek ağı gibi geçmiş çizgiler kaplamış, gözleri çukur, kaşları kalın, sakalı sivri, siyah boyun bağı bir sanatkar ihmaliyle göğsünün yarısını kaplamış, belki 30, belki 40 yaşında. "Bu bizim çocuk, artist olacak," dedi ve elini Rabia'ya uzattı. Kız, belki her uzatılan eli öpmeye alışık olmasından, belki el sıkmak adetini bilmemesinden, belki de Peregrini'nin pürüzsüz Türkçesinden, onu Müslüman sanmasından, sanatkarın elini öptü, başına koydu. Üç genç elleriyle ağızlarını örterek pufladılar. Fakat Peregrini memnun görünüyordu. Çocuk onun zihninde ders verdiği alafranga, zengin kız çocuklarıyla derhal bir mukayese uyandırmıştı. Onların hepsi Avrupa çocuklarının saman kağıdı kopyası gibiydiler. Halbuki bu kız arkasındaki üç sıkı kumral örgüsüyle, açık yüzüyle, Nuhudi Yemenisiyle İstanbul şehrinin medeniyetinin, harsının, asırlar süren tekamülünün vücuda getirdiği yerli bir örnek. Yeşil mevceli balg rengi gözleri ciddi ve vakur, biraz büyücek pembe dudaklı ağzında sükun ve kudret var. Piyano hocasının gözleri küçüldü. Dudaklarında doğan gülümseme yüzünün bütün çizgilerini derinleştirdi. Rabia da gayri ihtiyare gülümsedi. Ötekiler çocuğun üstada söyleyeceği şarkıyı münakaşa ediyorlardı. Hilmi bir parmağıyla piyanoda "Gönül senden kimlere etsem şikayet" şarkısını başladı. "Bunu söyletelim, güzel söylüyor," dedi. Üstad başını salladı. "Matmazel camilerde okuyan hafızlardan değil mi? Bırakın kendi kitabından, kendi üslubuyla bir parça okusun." Üstadın bu fikrini gençler orijinal buldu ve derhal bir mizansen yapmaya koyuldular. Sarışın genç, Şura-i Devlet azasından Osman Bey'in oğlu Galip, bir rahle buldu getirdi. Şevki üstüne iki mum yaktı. Hilmi, karısının odasından beyaz dantel bir başörtüsü kaptı getirdi. Rabia'nın başına örttü. Hafız kızın beyaz çerçevesi içinde, dar yüzüyle, mumun titrek, beyaz alevleri arasında görününce, havadaki dram kokusuna kapılan Peregrini, piyanonun üstündeki lambayı kıstı. Birdenbire gölgelere dalan ve loşlukta hatları birbirine karışan eşya arasında Rabia'nın yüzü bir Meryem Ana tasviri gibi göründü. O vakit üstad ellerini ovuşturarak "Beatrice Dante'ye ilk defa böyle görünmüş olacak," diyordu. Üç gencin gözleri çocuğun sesinin üstada yapacağı tesiri kaçırmamak için Peregrini'nin yüzüne, fakat Peregrini'nin gözleri kız hafıza daldı kaldı. Belki bir uzun dakika kızın vücudu donmuş gibi hareketsiz bekledi. Sonra içine gizli bir hayat suyu akıyormuş gibi evvela başı ve omuzları belli belirsiz, sonra bütün ince vücudu dalgalanmaya, dudaklarından yarım ve çeyrek seslerden yaratılan ağır ve garip bir ahenk akmaya başladı. Besmele ile başlarken bu hareket ve ses hafif ve pes, fakat gittikçe kuvvetlendi, hummalı bir damar gibi atışı kudretlendi ve en nihayet sadakallahül azimde yavaşladı ve birdenbire kesildi. Şimdi küçük hafız donmuş gibi, okurken vücudunu kavrayan kudret akmış, tükenmiş gibi cansız duruyordu. Üç çift göz kendilerine pek alelade gelen bu manzaranın Peregrini'ye tesirine biraz şaştı. Onu bir filozof, her filozof gibi dinsiz, herhalde dinsizliği bir softa taassubu kadar kuvvetli sanırlardı. O, şimdi başı önünde, yüzü huşu içinde, günahlarına tövbe eden bir rahibe benzemişti. Başını kaldırdığı vakit tavrındaki acele ve mübalağadan eser yoktu. Mütehayyiç bir sesle çocuğa, "Okuduğunun manasını bana söyler misin?" dedi. Rabia omuzlarını silkti. Henüz bunu anlayacak kadar Arabi derslerinde ileri gitmemişti. Hilmi gene koştu. Paşanın kütüphanesinden yaprakları sararmış bir tefsir kitabı getirdi. Rabia'nın okumuş olduğu ayetlerin Türkçesini söylerken piyanist onları cebinden defterini çıkarmış kaydediyordu. Rab meleklere, "Biz dünyaya hakim olacak birini, Adem, göndereceğiz." dediği zaman onlar, "Biz senin kutsiyetini, ilah, sana hamdü sena ile meşgulken sen oraya fikne ika edecek, kan dökecek bir kimse mi gönderiyorsun?" dediler. Piyanist defterini cebine koydu. "Beni Allah'ımdan, ruhbaniyetten ve manastırdan ayıran işte meleklerin bu mantığı, bu itirazı olmuştur," dedi. Hilmi ve arkadaşları sustular. Onu yeni ve bambaşka bir cephesinden görüyorlardı. Onun felsefi ve tarihi malumatından, şark ilimlerindeki vukufundan ziyade, garpta fikir cereyanlarını dikkatle takip edişi, genç talebesinin zihninde kuvvetli tesirler yapmıştı. Fakat en ziyade onu dinsizliği için, yani kilisesini, tarikatını terk ettiği için severler. Türk diyarında her değişikliğe, her ileri atılışa dindarları mani gördükleri için kendilerini dinden azade farz ediyorlardı. Bundan dolayı sabık rahip Peregrini ile aralarında bir fikir dostluğu, kanaat birliği olduğuna inanmışlardı. Rabia'nın Kur'an okumasıyla sanatkarın gösterdiği hassasiyet onları biraz şaşırttı. Hilmi sordu. "Bu sesi terbiye etmek istemez misiniz Şermatre?" Rabia'nın gözleri isyanla tutuştu. Fakat Peregrini kızı teskin eden bir samimiyetle dedi ki, "Hayır, Sezar'ın malını Sezar'a, Allah'a ait olanı Allah'a vermek gerek. Ben Sezar'ın, ben şeytanın zümresindenim. Çocuk Allah'ın, bırakın olduğu yerde kalsın." Bir hafta sonra gene bir perşembe akşamı Rabia, Sabiha Hanım'ın emriyle Hilmi'nin odasına çıktı. Peregrini ile Vehbi dede karşı karşıya konuşuyorlardı. Bermutat dede sakin ve telaşsız, piyanist ateşli ve heyecanlı. Peregrini bir hafta evvel zümresinden olduğunu iddia ettiği şeytandan bahsediyordu. Şeytan ve Allah, bunlar Rabia'nın 5 yaşından beri muhitinde her gün işittiği bahisler. Yadırgamadı, oturdu dinledi. Peregrini diyor ki, "İnsanı ilk defa ilim ağacının yemişini yemeye sevk eden şeytan değil mi? O olmasa insan sadece yiyen içen, iki ayak üstüne dolaşan bir mahluktan ibaret kalırdı. Tecessüs her bilginin anahtarı. Bu anahtarın ilk sahibi ve bize ilk bu anahtarı veren de şeytandır." Piyanist ellerini sallayarak konuşuyor, sesini yükseltiyor, gözleri arayıcı birer ışık gibi dedenin yüzünde dolaşıyor. Halbuki Vehbi dede onu, bir çocuk coşkunluğunu seyreden olgun bir adamın sükunetiyle, belki müsamahasıyla dinliyordu. Piyanist devam etti. "Hiç olmazsa şeytanın cesaretini tasdik et," dedi efendi. "Fikir cesaretinin piri odur. Hali'nin gazabına ilk isyan eden, cennetin nimetlerinden, refahından atılmayı ilk göze alan hep odur. Yeryüzünde ilk ateşi gökten çalıp getiren Promete'den tut da bütün filozoflara, bütün büyük ihtilalcilere, hatta benim gibi kilisesine isyan eden adi bir adamın bile piri odur. Bak şeytan için ne güzel bir parça besteledim." Ellerini havaya kaldırdı ve piyanoya indirmeden evvel, "Cennette namdar bir melek olmayı, fikir hürriyeti namına feda edenin şerefine," dedikten sonra bir çılgın gibi parmakları piyanonun üstünde dolaşmaya başladı. Rabia'ya öyle geldi ki çaldığı havada kainatın bütün şeytanları, ifritleri başıboş, hürriyetle sarhoş bağırışıyorlar, çığırışıyorlar. Sarışın Galip ellerini çırptı. "Bu memlekette halkı düşünmeye alıştırmak için şeytana tapmayı öğretsek nasıl olur üstad?" Şevki homurdandı. O daima Galip'in sözünü ağzına tıkardı. "Sakın üstadı taklit edeceğim diye bizim halka şeytandan bahsetmeye kalkma. Seni zuhuri kuluna çıkmış zannederler. Monşer, sen de hep ne söylesem alay edersin. Bir de Vehbi dedeye soralım. O öteki hacılara hocalara benzemez. Ne dersin dede efendi? Terakki için şeytanın namını ilah edelim mi?" Dede tatlı tatlı güldü. "Bence şeytan ve Allah diye kainatta iki kuvvet yoktur. Hepsi, her şey bir tek hakikatin, bir tek kudretin görünüşü. cüz ve fertlerden en muazzam güneşlere kadar, insandan göze görünmeyen böceklere kadar hep bir tek yaratıcı kudretin eseri. İyi, kötü, güzel, çirkin, Allah, şeytan, bunlar icat edilen isimler. Hepsinin arkasında kendi kendine halk etmiş olan ve mütemadiyen halk etmekte olan bir kudret var. O kainat denilen perdeye gölgelerini aksettirmek için yaratmak fiiline devam eden Halik. Adı Allah, Rab, ne olursa olsun. Nurunun en parlak, en ezeli olduğu bir yer, sırrının makesi bir tek şey vardır: aşk. Mesnevi okur gibi bunları söyledikten sonra Acemaşiran makamında bir mısra terennüm etti. Aşk bes, baki heves. Peregrini hala aynı heyecanla bağırıyordu. Ya kinler, nefretler, boğuşmalar, didişmeler, vahşetler. Onları bir fenalık, Allah'ın eseri olarak kabul etmek lazım değil mi? Hayır, hepsi aynı nurun gölgesi. Hepsi aynı ilahi ressamın kullandığı başka başka boyalar. O halde sen, dede, ayrı ve ferdi bir ruha inanmıyorsun. Dede omuzlarını silkti. Kaynağına dönen damla, güneşe dönen ışık parçası ayrı mıdır, değil midir? Ben sadece hepimizi içine alan muazzam bir vahdedin parçası olduğuna iman ettim. Bundan ötesini perdenin bu tarafında kimse idrak edemez. O halde bu kadarı yeter. Ondan ötesi, bütün varlık, yerler, hatta gökleri dolduran güneş manzumeleriyle bile birer gölge, geçici birer gölge oyunu. Peregrini'nin gözleri yumuşadı. Şevki'nin çatık kaşları birbirine girdi ve Vehbi dede Farisi bir kıtayı müterennim bir sesle Türkçe okudu. Meyhaneler sakin ol, iç, mihrapları yak, Kabe'yi ateşe ver. Fakat ey insan, beni nevini incitme. Vehbi dede nihayet sadık rahibe dönerek alçak bir sesle iddiasını bitirdi. Varlığın niçin ve nedenlerini ben de çok öğrenmek isterdim sinyor. Fakat onu hiçbir vakit bir kül halinde, bir tek şekilde göremedim. Bu muazzam temaşa bir an durmuyor. Daima değişiyor, değişiyor. Gel Rabia kızım. Yolcu yolunda gerek. Gitmeden biz de şarkımızı söyleyelim. Rabia Tefi, dede neyi aldı? Kız hafız dünya kaygusunu, dünya hırsını, hırka ve abaya değişen dedelerin en ulusu Galip dedenin bir şarkısını söyledi. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü, diye başladı. Sonra dedenin bütün felsefesini hulasa eden son satırları, hepsinin içini karıştıran bir hüzünle bitirdi. Kimi terk-i nam-u şane, kimi itibare düştü. Vehbi dede ile Rabia odadan çıkınca Peregrini sordu. Bu mucize çocuk kimin kızı? Hilmi anlattı. Orta oyununda kadın rolü yapan bir serserinin. Bu memleket kadınlarının karikatürlerini o kadar realist bir şekilde yapan bir artist daha görmedi. Öldü mü? Hayır, fakat kız babasını tanımaz. Doğduğu vakit babası sürgündeydi. Annemden başka bu soytarıyı hatırlayan da kalmadı ya. Peregrini Hamlet'te Yorick'i hatırladı. Sağken öpülen, ölünce toprak dolan ağızlı Yorick. Niçin sürdüler? Siyasetle alakası var mıydı? Nerede? Öyle şeylerden anlayacak adam değil. Taassup ve muhafazakarlara kurban gitti. Rolleri biraz içtimai anneannemizi zehirliyor gibi görüldü. Nihayet bir ihtiyatsızlık etti. Çirkin bir ihtiyatsızlık. Bermutat babamın eliyle Gelibolu'ya sürüldü. Hilmi'nin babasından bahsederken sesinde hasıl olan acılık belki bu defa daha derindi. Biraz sustu. Sonra devam etti. Çocuk büyük babasının yanında oturur. Beş vakit namazında sabık damadına beddua eden, şeytan, cehennem, zebaneden başka laf konuşmasını bilmeyen bir mahalle imamı. Sakın onu da görmeye kalkma üstad. O Vehbi dededen çok başka şekilde dindar. Sana hatta bizlere bile kafir der ve davet etsek de gelmez. Herhalde Vehbi dedeyi gelecek hafta gene davet et Hilmi Bey. Çok cazip adam. Çaldığı hava şimdiye kadar zapt ettiğim şark melodilerinin en güzeli. Şevki, tehlikeli unsur, diye mırıldandı. Niçin Şevki Bey? Bence imam bizim memleketimiz için dededen daha az zararlıdır. Dervişin felsefesindeki uyuşturucu, uyutucu zehir, imamın cennet cehennem masallarından daha çok tehlikeli. İmam sadece batıl itikatların doğurduğu bir sürü masalı tekrar ediyor. Dede iyilik, kötülük arasındaki farkı kaldırıyor. İyiyi fenayı tablolarında boya diye kullanan sanatkar bir Allah mefhumu çıkarıyor. Bunun mantıki neticesi ne oluyor bilir misiniz? Bu itikat insanları zulme ve zalimlere karşı müsamahakar, lakayt yapar. Mesela bizim Kızıl Sultan'ın hareketlerinin hepsini Allah isteyerek yaptırıyor diye ahaliye bir itikat gelse, bu istibdat rejimine devirmek için arkamızda kaç adam buluruz? Bence en evvel bu memleketten tekkeleri kaldırmalı. Sen müstakbel bir devletin banisi gibi konuşuyorsun Şevki Bey. Dedenin devletle hiç münasebeti yok. Onun sahası ferdin ruhu. Kendisine mahsus açlığı, susuzluğu, tecessüsleri, muammaları olan ruh. Eğer insanlar sade zahiri bir devletin birer küçük parçasından ibaret olsalar, dünya bir nevi karınca, arı cemaatine döner. Dedenin sizin temsil ettiğiniz müstakbel Türk rejimiyle hiç alakası yok. Bu akşam Peregrini ilk defa genç dostlarını çok başka ve çok ciddi bir cepheden görüyordu. Onları biraz kitabi, biraz snob, sırf vakit geçirmek için ihtilali konuşan işsiz güçsüz zengin evlatları diye telakki etmişti. Bu akşam bilhassa Şevki'nin fikrindeki vüzuh onu düşündürdü. Acaba Türk ülkesine bir takım gizli tarihi kudretler bu konuşkan, mukallit gençlerin vasıtasıyla yeni bir çığır açmak arifesinde miydi? Hilmi, o gayri tabii düşünen karışık kafalı aciz bir Hamlet örneğiydi. Öyle bir Hamlet ki binbir hortlak hayali onu muayyen bir ideal için şiddete, hatta en ufak bir harekete bile sevk edemez. Fakat Şevki ne kadar ondan başka görünüyordu. Ağır ağır kendi kendine piyanist mırıldanıyordu. Belki yeni devirler için tahripkar ve ateşli adamlar lazım. Bina etmek için eskinin enkazını süpürmeli. Fakat bir insan cemaatinde dede gibi insanlar olmasa acaba ne olurdu? Niçin mutlak dede gibi adamlar lazım olsun üstad? Bu mihnet ve zulüm dünyasında ferdin ruhu bazen sulha, güzelliğe, teselliye muhtaçtır. Bunu da ancak sırlı kuvvetler verebilir. İyi kurulmuş bir devlet makinesine hiçbir fert teselliye muhtaç olamaz. Aciz, hayali, bilhassa düşman ruhları Vehbi dede gibi sırrilerin muzır felsefesi yaratır. Bizim kuracağımız devlette ne zulüm ne mihnet olacak. Devletimizin sıhhatini, muvazenesini bozacak her kuvvetin kafasını ezeceğiz. Galip ayağa kalktı. Abdülhamit de başka türlü düşünmüyor Monşer, dedi. Vehbi dede ve Rabia konaktan beraber çıktılar. Gözleri Şevket Ağa'nın önde hafif sallanan fenerinde. Ayrılacakları köşeye kadar beraber yürüdüler. İkisi de susmuştu. İkisi de güzellik ve sükun taşan yaz gecesini tadıyorlardı. Ayrılırlarken dede çocuğa gökleri gösterdi. Allah bu gece bütün kandillerini yakmış. Rabia dede gittikten sonra bile olduğu yerde durdu ve gözleri göğü seyretti. Yüreğinde büyük ve mesut hadiseler bekleyenlerin heyecanı vardı. İstanbul'un hangi yıldızlı yaz gecesi insan gönlüne büyük vakalar arifesi hissini vermez? Koyu mavi kubbeye yayılan ve yapışan Allah'ın sayısız şemaları hangi kimse size serseriye dost ışıklarıyla yolunu işaret etmez? Sinekli Bakkal Sokağı'nın köşesindeki çeşme üstü mor salkım çardağı, mor, müteharrik bir dalga gibi kuytu gölgelerinde tatlı bir koku var. Çeşmenin yalağına damlayan su sesinde sessizliği derinleştiren bir ahenk var. Oradan hemen imamın evinin kapısı olan sokağa sapabilirlerdi. Fakat Şevket Ağa da, çocuk da Sinekli Bakkal Sokağı'nı baştan başa geçmeyi tercih ettiler. Uzaklarda tek tük köpek havlıyordu. Fakat sokak tamamen uyuyordu. Şevket Ağa sokağın ortasında birdenbire durdu. ''Şu pencerede acaba neden bu akşam aydınlık var?'' Rabia uşağın işaret ettiği pencereye başını kaldırdı. Kalbi birdenbire çarpmaya başladı. Aydınlık pencere senelerden beri kapalı duran bakkal dükkanının üstünde. Babasının evinin penceresi. Şevket Ağa'nın elini yakaladı, çekti. ''Orada kim var acaba? Belki hırsız girmiştir. Hadi gidelim bakalım.'' ''Olamaz.'' Çocuğun telaşı ağanın biraz içine dokundu. Paşa'ya 15 senedir hizmet eden bu adam Sinekli Bakkal'ın iş işlerini ezber bilirdi. Uzaktan saati vuran bekçi sopasını işitince ikisi de kulak kabarttılar, beklediler. Bekçi Ramazan Ağa kaldırımları döve döve yaklaştı. ''Merhaba Şevket Ağa.'' ''Merhaba Ramazan Ağa. Şu penceredeki ışığı gördün mü?'' ''Tevfik'in evi değil mi? Döneli bir hafta oluyor. Ramazan'a galiba dükkanı açacak.'' Bekçi çekildi gitti. Fakat çocuğun gözleri pencereye takılmış kalmıştı. Kalbi kökünden taşan bir delilikle gümbür gümbür atıyor, elleri göğsünün üstünde kalbini bastırıyordu. "Hadi, artık gidelim Rabia Hanım." Şevket Ağa adeta onu elinden tuttu, sürükledi. Mutlak hanımefendi, paşa efendiye söylemiş getirtmiş olacak. Rabia işitmedi. O yarını, babasını göreceği yarını düşünüyordu. Her şey birdenbire değişmiş, dünya rüyaların en güzeli oluvermişti. Kapısının önünde onu her vakit bekleyen yavrulu sarı köpek eteklerini kokladı. Dizlerine yumuşak burnunu sürttü. Rabia köpeğin boynuna sarıldı, kuru bir hıçkırıkla. "Sarman, Sarman, babam Tevfik geldi," diyordu. Kapının ipi içeriden açılınca içeriye daldı. Taşlıkta idare lambasının başında biraz durdu, bekledi. Annesinin ipi çektikten sonra tekrar uyuyakalması için dua ediyordu.